Hatıralar. Sevgili dinleyiciler, Hatıralar programından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu haftada programımıza başlamadan evvel hepinize programa emeği geçenler ve radyo çalışanları adına sevgiler ve hürmetler gönderiyoruz. Evet, sevgili dinleyiciler, daha önceki Hatıralar programında meşhur seyyahların, tarihte yaşamış meşhur şahsiyetlerin, sefirlerin hatıranamelerine, hatıratlarına, seyahatnamelerine, sefaretnamelerine yer veriyoruz. Ve bu sefaretnamelerde, bu seyahatnamelerde, bu hatıralarda yaşadıkları zaman ve zeminde gördükleri şeylerin, enteresan hadiseleri, müşahede ettikleri bir takım müesseseleri, tarihi olayları sizlere nakletmeye çalışıyoruz. Bunlar hem alaka çekici hem ibret verici hadiseler. Evet, daha önceki programlarda umumiyetle hatıratlarda ve seyahatnamelerde hep bu gibi hadiseleri sizlere nakletmeye dikkat ettik. Gerek doğrudan hatırat yazanın ağzından, gerek dolaylı olarak onun anlattıklarını özetleyerek. Sevgili dinleyiciler, daha önce sizlere Avusturya'nın Osmanlı İmparatorluğu nezdindeki elçisi Busbek'in hatıralarından, seyahatnamesinden bahsetmiştik. Türkiye'yi böyle gördüm adıyla neşredilmiş hatıraları bunlar. 16. asırda Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı Devleti'ne gelmiş, İstanbul'a kadar gelmiş. İstanbul'da padişah olmadığı için padişahla görüşmek üzere Amasya'ya doğru yola çıkmıştı. Şimdi bu yol boyu rastladığı enteresan şeyleri, müşahedelerini, intibalarını bizlere anlatıyor. Daha önce Eskişehir-Ankara arasından intibalarını anlatmıştı. Buradan yola çıktı seyyahımız, Amasya'ya doğru gidiyor. Yol üstündeki köylerde anlatmaya değer bir şey görmedik. Sadece Türk mezarlıklarında üzerinde bir takım oymalar bulunan güzel mermer sütunlara rastladık. Bu eski oymalı taşlar ve bunların bulunmadığı yerlerde ender rastlanan bitkiler aramak ve onlarla uğraşmak benim için eğlence oluyordu. Şimdi geri dönelim bu taşlara. Bu kocaman taşları ta uzaklardan getirtip yakınlarının mezarlarına koyuyorlar. Türklerde bu adet. Aksi halde ölünün açıkta kalması muhtemel. Ölülerini o kadar derine gömüyorlar ki buna hayret etmemek mümkün değil. Bir takım kabir hayatıyla ilgili, sorgu sualle alakalı kendince işittiği şeyleri kendi anladığı şekilde anlatıyor burada seyyah. Ve diyor ki bu büyük taş koymanın bir başka sebebi de var. O da cesedi, ölüyü zararlı hayvanların zararından korumak. Sırtlanlar bilhassa bu taraflarda pek bol. Mezarları eşerler, cesetleri çıkarıp yuvalarına götürürler. Bu sırtlanlar bir kurt kadar yüksek boylu değiller ama uzunluğu itibariyle onun kadardır. Leş yiyici bir hayvandır. Derisinde gri siyah benekler vardır. Kılları serttir, boynu yok gibidir. Başı doğruca bel kemiğine bağlıdır. Bu yüzden arkasına bakmak için bütün vücuduyla dönmeye mecbur olur. Aynı domuz gibi. İşte hala Anadolu'da taze gömülmüş bir ölünün üstüne bir korkuluk yaparlar. Dikenli çalılar koyarlar ki hayvanlar eşelemesin diye. Demek o zamandan beri Anadolu'da rastlanan bir adet bu. Tabii bu taşlar yatay dikilen taşlar. Bir de dikey dikilen taşlar var. O ölünün kim olduğunu belli etmek için konulmaktadır ki köylerde pek böyle taşlara rastlanmaz ve böyle taş koyma adeti yoktur. O şehirlere mahsus bir adetti. Seyyahımız antik tarihe ve antikalara merakla, özellikle paralara, nümismat. Uğradığımız yerlerin hepsinde birçok eski paralara rastladım. Bu paraların çoğu son imparator zamanında basılmışlardı. Konstantin, Konstans, Justinus Valkus, Valentinianus, Numerianus gibi. Türklerin bazen bunları ağırlık olarak dirhem, yarım dirhem şeklinde kullandıklarını gördüm. Bunların adı onların tabirince gavur mangırıdır. Gavur mangırı ile beş para etmez derler ya. Çünkü Türk parası kıymetlidir, altındandır veya gümüştendir. Ayrıca Amisus, Sinop, Komana, Amasya gibi eski Anadolu şehirlerine ait paralara tesadüf ettik. Bu eski paralara olan merakım dolayısıyla kuyumcuları ziyaret ediyordum. Bunlardan birisi kendisinde bir müddet önce bir hayli eski para bulunduğunu, ancak bir işe yaramadıklarını görünce eriterek kupa yaptığını söyledi. Hayret ve üzüntü içinde kaldım. Kuyumcuya bu paralardan tekrar eline geçecek olursa bunlara mukabil yüzlük bir altın vereceğimi söyleyince adam kaçırdığı fırsattan dolayı pek çok hayıflandı. Bu surette bir nebze olsun onu cezalandırmış oldum diyor Busbek. Seyyah daha önce Eskişehir Ankara arasında gördüğü tiftik keçilerinden bahsetmişti. Yukarıda bahsettiğim keçilerin türlerinden diyor yapılan kumaşların nasıl boyandığını Ankara'da gözlerimizde gördük. Bir baskı aletiyle üzerine devamlı olarak dökülen sudan faydalanarak devamlı çizgiler halinde kumaşlara hareler kazandırılıyor. Kumaşın hareleri küçükse ve çizgiler kısa ve birbirine karışıyorsa kusurlu sayılıyor, fiyatı daha düşük oluyor. Geniş hareli olanlar makbul tutuluyor ve Türklerin kibar kısmı bu kumaştan giyiyor. Kanuni Sultan Süleyman bile bu kumaştan bilhassa rengi yeşil olanını kullanıyor. Hazreti Muhammed'in yeşil rengi çok sevdiğini bildiği için Müslümanlar bu rengi çok makbul tutarlar ve yeşil renkte elbiseler giyerler. Daha önce yeşil renk hakkında sizlere malumat vermiştik. Yeri gelmişken Türkler diyor siyah rengi sevmezler. Onda uğur telakki etmezler. Bizleri siyah elbiseler içinde gören paşalar hayretlerini açığa vurarak şikayette bile bulundular. Türkiye'de siyah rengi elbiseyle sokağa çıkan hiçbir kimseye rastlamazsınız. Ancak mühim bir para kaybına veya ağır bir felakete uğramış olanlar müstesna. Yeşil giymek kibarlık alametidir. Fakat harp zamanında bu renk tercih edilmiyor. Sarı, mavi, mor, beyaz vesaire renkler telakki ediliyor. Hatta bu renkler savaş sırasında giyilmesi de uğur telakki ediliyor. Türkler uğura ve taliye çok ehemmiyet verirler. Bir paşanın memuriyetten alınmasına sebep aradılar da vaktiyle atının tökezlemiş olmasını buna sebep gösterdiler. Atının tökezlemesi bir felakete işaret ediyordu dediler. Böyle bir intibada bulunmuş. Halbuki uğursuzluk yoktur. Uğursuzluk telakkileri yanlıştır. Ancak uğur ve talih telakkisi olur. Yani bu, bir eşyanın uğurluluğu, bir insanın, bir yerin uğurluluğu vardır ama uğursuzluğu söylenemez. Yani bir şey uğurlu ise uğurlu olmayan bir şey uğursuz mefhum muhalifinden bu çıkmaz. Türkler ecdat uğura kıymet vermişlerdir. Talihe kıymet vermişlerdir. Yani uğurun Arapçası berekettir. Bir şeyde insanların dahli olmaksızın, insanların rolü olmaksızın bir fayda ve menfaat hasıl oluyorsa o şeyde uğur vardır, bereket vardır, yümün vardır, hayır vardır derler. Ve buna kavuşanlara da talihli insan derler. Evet, seyyahımız Kızılırmak Nehri kıyılarına ulaşıyor. Oradan kırmızı renkte Sinop dağlarını gördük. Kırmızı kurşuna da bu sebeple Sinopi deniyor diyor. Halis, yani Kızılırmak Nehri kenarında küçük bir orman vardı. Ormanda bulunan likoris adlı bir cins çalının köklerinden çıkardığımız öz suyunu içerek serinledik. Eskiden yolları iyi bilen, iş sürmeyi iyi bilen kimseler ve köylüler yollarda bir yerden bir yere giderken dağda bayırda susuz kaldıkları zaman suyu nerede bulacaklarını gayet iyi bilirlerdi. Su kaynaklarını iyi tanırlardı. Su kaynağı olmayan yerlerde ise bu bitkileri bulup bunun kökünden su temin ederler ve böylece susuzluktan kurtulurlardı. Seyyahımız da bu ormanda böyle bir ot bulmuş ve suyunu içerek serinlemiş. Evet, buradaki nehirde de çok miktarda balık olduğunu fakat halkın fazla balıkçılığa meraklı olmadığını, fazla balık tutmadığını söylüyor. Sonra da Türklerin yemek kültürü hakkında kendince intibalarını anlatıyor. Türkler diyor obur değillerdir. Gayet az yerler. Sofra zevkine pek az düşkündürler. Bir parça ekmekle beraber tuz, soğan, yoğurt bulurlarsa yemek için başka bir şey aramazlar. Yoğurt bir çeşit mayalanmış süttür. Süte nazaran akıcı değildir. Türkler buna su ilave ederek içine ekmek doğruyorlar. Ayranı anlatıyor. Harareti teskin etmek için çok iyi bir sıvı. Hem besleyici hem de hamzımı kolay. Kervansarayların hepsinde bu yoğurt mutlaka bulunuyor. Çünkü Türkler yolculukları sırasında sıcak yemek aramazlar. Yoğurt, peynir, üzüm gibi şeyler yerler. Üzüm, vişne gibi kuru yemişleri sıcak suda kaynatıp, tabii kurutulmuş yemişleri, sıcak suda kaynatıp toprak tabakların içine koyarlar. Herkes canın istediği kadar alıp yemeğine katık eder. Burada da Hoşafa anlatıyor. Türklerin yiyecek içecek masrafları o kadar azdır ki, bizde bir adamın bir günlük yiyecek masrafının, bir Türk'ün 10 günlük geçinme masrafına bedel olduğunu rahatça söyleyebilirim. En mükellef ziyafetlerde bile hamur işi, börek ve tatlılardan başka pahalı şeyler bulunmaz. Bir de pirinçten yapılan yemekleri vardır. Pilavı anlatıyor. Üzerine koyun ve kuzu eti koyarlar. Fazla tavuk, horoz, sülün, arduç gibi kuşu gibi kuşlardan yemek yemiyorlar. Bunları yemiyorlar. Bal veya şeker şerbeti onlar için en mükemmel içkidir. Bununla beraber bir içkileri daha var. Yeri gelmişken nasıl yapıldığını size anlatayım. Üzümü sıkıp suyunu bir ağaç fıçısına dolduruyorlar. Sonra bir miktar buna sıcak su ilave ederek iyice karıştırıyorlar. Üstünü dikkatle örtüp 2 gün dinlenmeye bırakıyorlar. Çok yavaş ekşime meydana geliyor. Ondan sonra buna bir tatlı bir şeyle karıştırıyorlar. Ve bu içkiye Arap şerbeti diyorlar. Şırayı anlatıyor. İstanbul'da pek bol bulunan karla soğutunca birkaç gün müddetle içilebiliyor. Fakat daha uzun zaman geçince ekşiyor, şaraptan bile fazla tesir ediyor. Türklerin dinine göre artık haram sayılıyor. Bu içkiyi çok sevdiğimi itiraf etmeliyim diyor Rusbek. Ayrıca diyor, yazın yemek üzere bütün kış ve bahar aylarında muhafaza ettikleri taze üzümleri var. Üzümün tazeliğini korumak için anlattıklarına nazaran şöyle yapıyorlar. İyice olmuş iri salkımları koparıp ağaç veya topraktan bir kabın içine koyuyorlar. Bu bölgede sıcak fazla olduğu için üzüm iyi olgunlaşıyor. Bu kabın dibine önceden hardal tohumu serpilmiş. Üzümleri yerleştirdikten sonra etrafını tekrar hardal tohumlarıyla dolduruyorlar. Fıçı veya toprak kap böylece ağzına kadar dolunca üzerine mayalanmamış taze şıra dökerek iyice dolduruyorlar ve üstünü örtüyorlar. Böylece bozulmadan muhafaza ediliyor üzüm. Sıcaklar başlayıp da harareti teskin için çare arandığı zaman fıçılardan alınarak taze taze yeniliyor. Suyu da Türkler tarafından taze üzüm kadar aranılıyor. Ben fıçıdan çıkardıkları gibi verdikleri üzümün tadını şahsen pek beğenmedim. Zira hardal lezzeti sinmişti. Onun için üzümleri suyla güzelce yıkadıktan sonra yedim. Sıcak havada gerçekten hoş ve serinletici oluyor. Mısırların bahçelerinde yetiştirdikleri faydalı nebatlara tapmaları gibi ben de faydalı bulduğum, hoşuma giden şeyleri övmeye kalkarsam kusurumu bağışlayın diye de sözü bağlıyor seyyah. Evet, Kızılırmak kıyılarından çıktık yola, Tekke diye bir köye vardık. Burası meşhur bir Türk tarikatının merkeziymiş. Mensuplarına derviş diyorlar. Bunların Hızır adında ki birine dair birçok hikayeler anlattılar. Bizim azizlerimiz mertebesinde olan bu kimse gayet cesur, kahraman bir zat. Günün birinde küçük bir kızı korkunç bir canavarın ağzından kurtarmış. Uzak yerlere yolculuk etmiş, bir nehre varmış. O nehirden su içenler ölümsüzlüğe kavuşurmuş. Ancak kimse bu nehrin yerini bilmiyormuş. Hızır zamanından beri de hiç bir Ademoğlu bu nehri bulamamış. Hızır o nehrin suyundan içtiği için ölümsüzlüğe erişmiş. Güzel bir atın üzerinde bütün dünyayı dolaşır. Haksızlığa uğrayanların, darda olup da yardım dileyenlerin imdadına koşarmış. Din farkı gözetmeden kendisine sığınan herkese yardım edermiş. Evet, Hızır malum İslam inancında da peygamber olduğuna inanılan bir kimse. Ölümsüzlüğü hakkında çeşitli rivayetler var. Dünyada hiç kimsenin ölümsüz olmadığı genel kural olduğuna göre Hızır'ın da böyle bir şey yapması mümkün değil. Herhalde eski bir efsaneyi ona mal ediyorlar. Ama tabii ki Allah'ın sevdiği kullarına ruhlarına beden şeklinde görünüp de yeryüzünde dolaşmaları olmayacak iş değil. Hızır'ın da ruhunun bedene geçerek, bedenli şekilde görünerek dünyanın her tarafını gezdiği ve bu darda kalanlara, sıkıntı kalanlara yardım ettiği söyleniyor. Seyyahımız Hızır hakkında anlatılanlara pek inanmıyor. Hatta diyor, bunun diyor İskender'in dostu olduğunu işittim. Bu tamamen saçma. Türklerde tarih kavramı hiç yok diyor. Bütün devirleri birbirine karıştırıyorlar diyor. Nerede kalsa diyor, nerede kalsa diyor. Hazreti Eyüp, Hazreti Süleyman'ın teşrifat nazırıdır. İskender de başkomutanıydı diyeceklerdir diyor. Halbuki burada kastettikleri İskender, Makedonya Kralı Büyük İskender değil. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Zülkarneyn denilen, dünyayı hakim olan büyük bir hükümdar. Tabi Busbek'in kanaatleri o kadar. Onun için ondan dolayı kendisini hoş görüyoruz.
Sevişmeyiz
Seyyahımız Busbek uzunca bir seyahatten sonra padişahın muhakkaten bulunduğu Amasya'ya vardı. Amasya Kapadokya'nın merkezidir diyor. Burada daimi bir karargah vardır. Vali de bir adalet divanı kurar. Adalet divanı nedir? Adalet divanı haftanın, ayın neyse belirli günlerinde vali bir divan kurar. Bu divanda kadı ve ileri gelenler bulunur. Halkın devlet memurlarından olan şikayetleri burada görüşülür. Halkın talepleri, istekleri yerine getirilir veya çözüme kavuşturulur. Aynısı İstanbul'da da vardır. Bütün illerde, vilayetlerde ve sancaklarda da vardır. Onu anlatıyor. Ortadan İris yani Yeşilırmak Nehri'nin geçtiğini anlatıyor. Vardığımız günün gecesi şehre giriş diyor. İki dar tepenin arasından giriliyor. Tepeler birbirine o kadar yakın ki şehre girmek için sadece bir yol var. Bütün nakil vasıtaları buradan giriyor. Şehre geldiklerinin ertesi, vardıkları günün gecesi şehirde büyük bir yangın çıkıyor. Yeniçeriler civardaki evleri yıkarak yangının büyümesine mani oluyorlar. İstanbul'da da bu yangınlara rastlamıştık. Ancak bazı yangınların kundakçıları bulunamamıştı. Halk bunların İran casusları olduğunu söylüyorlardı. Bir defasında da uzun tahkikatlardan sonra yangını limandaki gemicilerin çıkartmış olduğu anlaşılmıştı İstanbul'da. Çünkü böyle olunca yangın onların çapulculuk yapmasına vesile oluyordu diyor. Şehrin etrafındaki iki tepeden alçak olanında önemli bir kale var. Bu kalede bir Türk garnizonu bulunuyor diyor. Eskiden asker devamlı bulundukları şehrin kalesinde bulunurdu. Kale hem hakim şehre hem de halkın içinde olmaz. Halkı da taciz etmez. Ayrı garnizonlar olurdu. Bu da umumiyete kaleler olurdu. Kral mezarlarından bahsediyor. Evler İspanya'da olduğu gibi kerpiçten yapılmıştır. Damları topraktır, düzdür. Yağmurlarda dam akacak olursa eski mermer sütun parçalarından birini silindir yerine kullanıp damın üzerinde yuvarlayarak toprağı daha sıkı ve yağmur içeride geçmeyecek hale getiriyorlar. Evet, bu Anadolu'da çok kullanılan bir eşyaydı. Loğu derler buna. Büyük bir taş, el arabası gibi itilir. Biraz da şorak denilen bir toprak vardır. Yeşil renkli, yeşil mutlak gri renkli. Bu şorak bacaya serilir. Islandığı zaman çimento gibi olur ve çatının akmasına mani olur. Fakat her sene bu şorağın yenilenmesi icap eder. Yoksa çatı akar. Fakat artık şimdi Anadolu'da da çatısız ev kalmadı gibi bir şey. Hele Amasya'nın evleri, tabii bu 16. asrı anlatıyor. Emsalsiz evlerdir. Çok güzel konaklar, çok güzel Türk mimarisinin, Türk sivil mimarisinin en güzel numuneleri Amasya'dadır. Ama bu tabii kendi zamanındaki durumu anlatıyor. Sıcaklarda halkın yazın damlarda yattığını söylüyor. Ancak yağmurun da olduğu zaman tabii bu mümkün değil. Amasya'ya geldikten sonra Vezir-i Azam Ahmet Paşa ile ve diğer paşalarla görüşüyorlar. Tazimatlarını arz ediyorlar. Sultan henüz dönmemiş Amasya'ya. İmparatorun verdiği talimat istikametinde paşalarla müzakereye başladık ama sultanın fikrini öğreninceye kadar herhangi bir fikir beyan etmemeye uygun buldular. Bu da mühim bir prensip. Devlet adamları birbirleriyle istişare etmeden ve amirleri olan padişahın fikrini sormadan bir konuda beyanat vermiyorlar. Çünkü yarın bir gün padişahın dediği olacağı için padişahın dediğine muhalif bir şey söyledikleri zaman bu devlet haysiyetiyle bağdaşmaz. Padişah dönünce huzuruna çıktık. Teklif ve fikirlerimizi ona arz ettik. Üzerinde gayet değerli halılar ve nefis şekilde işlenmiş yastıklar konulmuş alçak bir tahtın üzerinde oturuyordu. Yanında yay ve okları vardı. Yüzünde bir sertlik, bir celal vardı. Sultan huzuruna çıkarıldığımız zaman mabeyinciler tarafından silahlarımız alınmıştı. Sultan 1. Murat'tan beri bu adet yerleşmiştir. Malum Sultan Murat, Kosova Muharebesi'nin arkasından kendisiyle görüşmek için yanına gelen veya bir rivayete göre rastladığı bir Sırp tarafından öldürülmüştür. Miloš Koblović ismindeki bir Sırp tarafından öldürülmüştür. Yazar ona Hırvat diyor ve huzura giren birisi diyor, şüpheli. Bundan dolayı padişahın yanına girenlerin muhakkak silahları alınıyor. O zamandan beri adettir. Dünyada da kralların, hükümdarların yanına girerken silahları çıkartmak adettir. Sultan elini öptükten sonra geri geri çekilerek duvara sırtımızı verdik. Nutkumu dinledi. Fakat beklemediği sözleri söylemiş olacağım ki yüzünde bir küçümseme ifadesi belirdi. Ağzından sadece güzel, güzel sözleri çıktı. Daha sonra çıkmamıza izin verildi. Padişahla görüşmesi Buzbek'in bu kadar. Huzurdayken diyor, büyük bir kalabalık dikkatimi çekti. Birçok vilayetin beylerbeyleri sultana gelmişlerdi hediyeleriyle beraber. Bunlardan başka sultanın bütün maiyeti de oradaydı. Hassa süvarileri, sipahiler, ulufeciler, yeniçeriler. Bu kalabalık mecliste herkes şahsi kabiliyeti, ehliyeti ve liyakati sayesinde bulundukları mevkilere getirilmişlerdir. Filancanın neslinden geldiği için hiç kimseye diğerlerinden üstün bir rütbe verilmez. Herkes memuriyet derecesine göre saygı ve itibar görür. Bu sebeple merasimlerde önde bulunmak, diğerini yene göz dikmek gibi kavgalar yoktur. Görev ve memuriyetler herkesin liyakati, seciyesi, kabiliyetine göre bizzat sultan tarafından verilir. Bunu yaparken de ne o şahsın zenginliğine, ne nüfuz ve şöhretine, ne de rica ve dostluklara aldırış etmez. Böylece her işe o işin ehli adamlar tayin olunur. Şahsi kabiliyeti sayesinde herkes en yüksek mevkilere kadar gelebilme şansına sahiptir. Çobanlıktan gelmiş olsalar dahi, mazideki durumlarından dolayı bir eksiklik duymadıkları gibi, ebeveynlerine ne kadar az borçlu olurlarsa bununla o kadar iftihar ederler diyor. Türkler üstün meziyetlerin, kabiliyetlerin doğuştan geldiğine, bir miras olarak ecdattan intikal ettiğine mutlak olarak inanmazlar. Bunun kısmen Allah vergisi, kısmen de sayı gayretin mükafatı olduğunu kabul ederler. Nasıl ki bir evlat mutlaka babasına benzemezse, güzel sanatlara, hesap ve hendeseye istidat ırsi değilse, üstün vasıfların, seciyenin de babadan oğula geçmeyip, yani mutlak olarak tabii, Cenab-ı Hak tarafından bahşedildiğine inanırlar. Bu düşüncelerin neticesi olarak Türklerde şan ve şöhret, yüksek idari mevkiler, liyakat ve maharetin mükafatıdır. Tembel ve pısırık olanlar, kötü niyetler için yükselme yolu kapalıdır. Bunlar kenarda köşede, önemsiz kişiler olarak kalırlar. Türklerin giriştikleri her işte muvaffakiyet kazanmalarının, üstün bir ırk haline gelmelerinin ve gün geçtikçe devletin hudutlarını biraz daha genişletmelerinin sebebi bu olsa gerek. Bizde ise tatbikat büsbütün değişiktir. Ehliyet ve liyakatın bizde yeri yoktur. Her yerde, her işte asalet, yani mevki ve rütbe verilecek şahsın kimin neslinden geldiği hususu aranır. Bu konuda söyleyecek çok şey var ama şimdilik bu kadar yeter. Bu düşüncelerimi bir sır olarak saklayacağınızı umarım diyor Buzbek. Şimdi seyyahımız dönüyor o kalabalığı anlatmaya. Tekrar diyor, başları sarıklı bu büyük kalabalığı seyredelim. Bembeyaz ipekli kumaşlara bürünmüşler. İpekli demek ipek demek değil malum. İpek karışık, parlak. Bir renk ve parıltı cümbüşü. Altın, gümüş, ipek ve saten parıltısı her tarafta gözlerimizi alıyor. Bu manzarayı kelimelerle anlatmak çok zor. Bugüne kadar böyle güzel bir manzara görmediğimi itiraf etmek isterim. Bu kadar zengin ve göz alıcı görünüş içinde dahi bir sadelik, bir tutumluluk dikkati çekiyordu. En yüksek mevkileri işgal edenlerle derece derece alt kademedeki memuriyetlerin sahipleri hemen aynı biçimde elbiseler giymekteydi. Oysa bizde öyle midir diye soruyor Gusbek. Hesapsız para harcanır bir elbise için ve birkaç günde deforme olur. Onlarınsa en güzel ipekli yahut saten elbiseleri işlemeli olduğu halde sadece bir düka altınına mal oluyor. Giyiniş tarzımızdaki bu farklılık onlarda nasıl hayret uyandırıyorsa bizde de öyle şaşkınlık meydana getiriyor. Türklerin elbiseleri topuk kemiklerine kadar uzun. Bu şekilde giyinmeleri onları daha iri yarı, daha uzun boylu gösteriyor. Bizimkiler öyle kısa ve dardır ki vücudun bütün hatlarını olduğu gibi meydana çıkarır. Bu da adamın boyunu daha kısa, adeta bir cüce gibi gösteriyor diyor. Evet, Türklerin kıyafetlerindeki sadelik ve kullanışlılık çok kimsenin dikkatini çekmiştir sevgili dinleyiciler. Yazarın belirttiği şaşağı ise, ipekli giymek ise tamamen savaş sırasına mahsustur. Tabii yabancı elçilerin kabulü de savaş sayılır. Böylece işte ihtişamlı görünülür. Yoksa Türkler Müslümanlıkta erkeklerin ipekli giymesi caiz değildir. Altınlı, gümüşlü elbiseler giymesi caiz değildir. Ancak savaşta ve düşmana heybetli görünmek için buna izin verilmiştir. Burada da hususi bir merasim ve elçi kabulü olduğu için böyle giyinilmiş olduğuna hükmetmek mümkündür.
Erdi bahar sardı yine neşe cihanı, açalım eğlenelim raks edelim lale zamanı. Açtı bu dem naz ile gül gonca dehanı, dinleyelim bülbülü gel lale zamanı. Erdi bahar sardı yine neşe cihanı, açalım eğlenelim raks edelim lale zamanı. Açtı bu dem naz ile gül gonca dehanı, dinleyelim bülbülü gel lale zamanı. Faslı bahar seyrine çık sen bize gel de ha canım, faslı bahar seyrine çık sen bize gel de. Gönlümüzü şad edelim bezmi emelde, gönlümüzü şad edelim bezmi emelde. Bağda bahar sinede yar badeler elde ha canım, bağda bahar sinede yar badeler elde. Ne içelim eğlenelim lale zamanı, ne içelim raks edelim lale zamanı. Ne içelim eğlenelim lale zamanı, ne içelim raks edelim lale zamanı.
Evet sevgili dinleyiciler, 16. asırda Avusturya elçisi olarak Osmanlı Devleti'nde bulunan Busbek'in hatıralarına devam ediyoruz. Busbek, padişahın huzuruna kabul edildiği zaman ki ihtişamdan gözleri kamaşmıştı. Bir de diyor ki bu büyük kalabalıkta dikkati çeken bir başka şey de sessizlik ve intizam. Ne bir ses, ne bir uğultu diyor. Halbuki bizde herhangi bir toplantıda uğultu eksik olmaz. Teğmeninden generaline kadar ki Türkler bunların hepsine ağa derler, bütün subaylar kendilerine ayrılan yerde oturmuşlar, neferler ayakta duruyorlardı. Yeniçerilerin ayrı bir yerde uzun bir saf halinde sanki birer heykelmişler gibi hiç kımıldamadan, hiç ses çıkarmadan durdukları görülüyordu. Sayıları birkaç bin kadar vardı. Adetleri mucibince onlara selam vermemi söylediler. Hepsi de selamıma mukabele ettiler. Oradan ayrılırken sultanın hassa alayının gayet bakımlı, süslü atları üzerinde yerlerine döndüklerini gördük. Geçişleri çok hoş bir manzara arz ediyordu. Sultanın huzurundan ayrılırken taleplerimizi yerine getireceğine dair pek az ümidimiz vardı. O sırada Amasya'ya gelişimizden bir ay kadar sonra İran sefiri geldi. Ve padişaha çok kıymetli hediyeler arz etti. İran şahıyla barış anlaşması akdedildi. Böylelikle bize karşı daha serbest hareket edebileceklerdi. İran'la sulhün yapılması bizim için pek de iyi değildi. Türkler İranlılara ellerinden gelen misafirperverliği gösterdiler. Onlarla aralarında hakiki bir barışın sağlandığına bizi iyice inandırmak istiyorlardı. Türkler diyor Buzbek, her şeyde ya çok aşırılığa varırlar yahut da umursamazlığa ve kayıtsızlığa. Dostlarına ikram ederken noksan hiçbir şey bırakmadıkları gibi düşmanlarını tahkir etmekte de en ileri tavrı takınırlar diyor. Böyle bir tespiti var. İkinci vezir Ali Paşa'nın İranlılar için verdiği bir ziyafeti bulunduğumuz yer müsait olduğu için uzaktan da olsa ayan beyan gördük. Ali Paşa aslen Dalmatçalı, çok zeki ve müşfik bir adamdı. Bahçede verilen ziyafette paşa ile sefir bir tentenin altına oturmuşlardı. Paşa geriye doğru kaykılmış, dirseğine dayanmıştı. Aynı biçimde elbiseler giyinmiş, 100 kadar genç hizmetkar kilerle sofra arasında eşit aralıklarla sıralanmışlardı. Önce ellerini kalçalarına koyup başlarını eğerek selam verdiler. Sonra yemek servisine başladılar. Buradaki selam, yani işe hazırız, tekmil manasındadır. Kilerin yanında duran hizmetçi yemek kabını alarak yanında durana veriyor. O da ötekine uzatıyor. Böylece yemek elden ele ta sofranın yanında bulunan adama kadar gidiyor. O da bunu sofraya koyuyor. Belki 100'den fazla yemek kabı bu şekilde herhangi bir karışıklık doğmadan sofraya doğru adeta aktı durdu. Bu iş bitirildikten sonra hizmetçiler tekrar misafirleri selamladılar, tekmil verdiler. En geride duranlar başta olmak üzere geri geri çekildiler. Sofraya başka şeyler de getirilmeye başlandı. Bu sefer az önce sofraya en yakın olanlar en geride geliyordu. Türkler en küçük işlerini bile muntazam bir şekilde görürler. Biz ise bırakın bunları, en mühim işlerimize dahi ihmal gösteririz. Buzbek'in tespitleri gerçekten çok enteresan değil mi sevgili dinleyiciler? Evet, Buzbek tekrar Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkıyor, mektubunu arz ediyor ve kendisine veda ediyor. Ondan sonra sultan sırmalı bir kumaşa sarılmış ve mühürlenmiş olan mektubu kendisine veriyor ve ondan sonra veda ederek huzurdan çıktım ve Amasya'dan ayrıldım diyor. Paşaların diyor resmi makamlarına Türkler divan derler. Ülkeden ayrılacak elçilere divanda bir kuşluk yemeği verilmesi adet olduğu halde benim için bu usul tatbik edilmedi. Zira bu ziyafet sadece dostane münasebetler münasebetiyle verilir. Bizimle henüz böyle bir dostane hava içine girmedikleri anlaşılıyordu. Ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın fiziki hususiyetlerini tasvir ediyor. Bende bıraktığı intiba şöyle diyor. Artık ihtiyarlamış diyor. Fakat yine de görünüşü, hal ve hareketlerindeki şeref, onurluluk gerçekten bu muazzam imparatorluğun hükümdarı olan bir adama yakışmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman aşırılığı sevmeyen, kendini birçok zevklerden mahrum etmesini bilen irade sahibi bir kimsedir. Gençliğinden beri böyle ağırbaşlı davranır, içki içmezdi. Tek kusuru hanımına olan aşırı düşkünlüğüdür. Halk bunu karısının ona karşı yaptığı bir büyüyle izah ediyor diyor. Evet, Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan olan düşkünlüğü çok çeşitli tefsirlere konu olmuştur sevgili dinleyiciler. Fakat Hürrem Sultan hiç de anlatıldığı kadar kötü bir insan değildi. Hayır hasenatı dillere destandır. Menfi bir hareketin eser rastlanmamıştır. Ona menfi hareketler yakıştıranlar tamamen o zaman cereyan eden hadiselere daha böyle siyasi komplo hüviyeti vermek endişesinde olanlardır. Padişahın karısını sevmesi son derece tabidir. Onun aynı zamanda son derece müşfik yumuşak bir kalbe sahip olduğunu göstermektedir. Benim kanaatime göre. Ancak işte tarihçilerin çeşitli çeşitli beyanları, çeşitli çeşitli tefsirleri var. Hepsine itimat edecek olunsa insan gerçekten hiçbir şeyi doğru bir şekilde yorumlayamaz, tefsir edemez kanaatindeyim. Evet, seyyahımız Amasya'dan ayrılıyor. Padişahla görüştü, misyonunun bir kısmını tamamladı, Amasya'dan dönecek. Ancak bizim müddetimiz sona erdi. İsterseniz Buzpek'in Amasya'dan dönüşünü bir başka programa teyir edelim ve o zamana kadar sizlere veda edelim. Hoşça kalın.
Hatıralar.